Herkese merhaba. Bu yayınımda yine KPSS'ye nasıl çalıştığımla alakalı daha çok tüyoları barındıran bir yayın yapacağım. Instagram'dan size sorular sormanızı istedim. KPSS'ye dair işte ilk ses kaydımda anlatmadıklarımı sormanızı istedim, merak ettiklerinizi. Ve ondan yola çıkarak bir taslak oluşturdum. Öncelikle puanım 96'ydı ve 95'in üzerine çıkmak bir eşiği atlamak gibi bir şey. Doğal olarak şu an çalışma sürecinde olan arkadaşlarımız da bu eşiği nasıl aştığımı merak ediyorlar. Açıkçası benim kendimde izlediğim ve en çok takdir ettiğim şey inançtı. Ben gerçekten inanıyordum ve böyle hatırlıyorum. İlk hedeflerken puanı ayımı araştırmıştım. Kaçla kapatıyor ve hani güzel şehirlere gidenler kaç puan almışlar. O zamanlar işte bu kadar bilinmiyordu ve puanlar bu kadar yüksek değildi. Ben de böyle 96 ile güzel şehirlere gittiklerini fark etmiştim. O yüzden böyle hedefimi 96 olarak belirlemiştim. Sonra işte pandemi girdi araya. Sınav Eylül ertelendi. Artık dedim 100 alman gerekiyor. İstediğin şehri seçmen gerekiyor falan şeyiyle, umuduyla yola çıktım. Ve hiçbir zaman şey demedim. Hani 100 almak senin neyine falan demedim. Çünkü hani bir belli bir temelim vardı evet. Ama ben elimden geleni yaptığımın farkındaydım. Ve ben bir işte çalışmıyordum. Bütün zamanım KPSS'ydi. Muhtemelen ayırıcı noktalardan biri bütün boşluklarıma KPSS'yi sığdırmam. Ama daha önceki kaydımda da bahsetmiştim. Ben 6 gün çalışıyordum genelde ve hedef bir çalışma saatim vardı. Onu da söyleyeyim. Geçen ses kaydımda söylememiştim. Ben günde ilk başlarda sanırım 6 saat, sonra zaman ilerledikçe 8 saat hedefi koymuştum günlük. Bunu kronometreyle tutanlar var şu an biliyorum. Benim zamanımda kronometreler yoktu. Daha doğrusu yaygın değildi. Ben de böyle işte kağıda yazıyordum. Şu saatte başladım, şu saatte bitirdim. Sonra bütün günün sonunda bütün dakikaları topluyordum. Böyle çalışma saatimi belirliyordum. Çözdüğüm soru sayısını tutuyordum. Velhasıl 36 saat diyelim haftalık hedefim. Mesela cumartesi günü bakıyordum 36 saat çalışmış mıyım, bunu aşmış mıyım yoksa eksik mi kalmış. Diyelim ki 34 saat çalışmışım, 2 saatim eksik kalmış. Biraz psikopatça gelebilir kulağınıza ama bu kendimi motive etme yöntemimdi. Hani çalışayım diye, o pazar günümü boşaltayım diye. Ben pazar günü o eksik 2 saati tamamlıyordum. Sonrasında dinleniyordum. İstediğim bir filmi izliyordum. İşte kitap okuyordum falan. O zaman bana bu çok iyi geliyordu. Çünkü bir reset atmış gibi düşünün. İyice kendimi boğmuyordum, yormuyordum yani açıkçası. Bunun dışında ayıran şeyler bence deneme. Denemeleri gerçekten büyük bir ciddiyetle çözmem. Ve toplamda çözdüğüm deneme sayısı da sorulmuş. Onu da söyleyeyim. Ben toplamda 126'ydı galiba. Ve böyle hiç yayın ayırmadım. Aa bu saçmaymış, aa bu kolaymış ya da bu çok zormuş, gereksiz zormuş. Tamam bazı denemeler için o yorumu yapıyordum ama bu benim o denemeyi çözmemem için bir sebep değildi. Her türlü soru çeşidini göreyim. Sonuçta ÖSYM'de çok mantıklı sorular sormayacak diyordum. Ve ben şöyle bir sırayla gidiyordum denemede. Önce genel kültür kısmını bitiriyordum. Daha sonra genel yetenek kısmına geçiyordum. Çünkü 20 dakikada 60 soru çözmek kafayı acayip rahatlatıyor. Ve ben ilk sınava oturduğum zaman Türkçe'ye çok böyle rahat odaklanamıyordum. Biraz daha toparlanmış kafayla girmiş oluyordum. Çünkü önce tarih, coğrafya, vatandaşlıkla böyle kafayı biraz ısıtmış oluyordum. Sonra Türkçe'yi çözüyordum. En son matematiği çözüyordum. Benim matematiğim iyiydi. O yüzden sona bırakmaktan korkmadım. Bu şekilde de turlama taktiği, böyle yapamadığım sorunun üzerinde durmuyordum ve panik olmuyordum. Şu yüzden panik olmuyordum. Sonuçta ben birçok deneme çözdüm ve o denemelerde eninde sonunda toparladım. Tamam bir kısım kötü geçmiş olabilir denemenin ama sonra o sürede toparladım. Süre çok önemli. Eğer denemelerde işte en zor denemelerde bile süreyi yönetebiliyorsanız tamam siz olmuşsunuzdur. Sınavda da süre sıkıntısı çekmeyeceksinizdir. Ben kendi sınavımda hatırlıyorum matematikte çok takılmıştım. Çünkü gerçekten zor şeyler sormuşlardı. Zor sorular sormuşlardı. Ve böyle bir an böyle beynim durmuş gibi hissettim. Ama morali bozmadım. Kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Sınava devam ettim. O sorulara sonra döndüm ve bunun çok faydasını gördüm. Genel kültürde iki şık arasında kaldıklarımı işaretlemiyordum. Geri döndüğümde çok rahatlıkla işaretleyebiliyordum. Biraz da ben kısmete inanıyorum. Çalışıp elimizden geleni yaptığımız sürece tabii ki iyi bir puan alıyoruz. Ama 95 eşiğini aşmak bir tık da kısmet gibi geliyor bana açıkçası. Yani ben elimden geleni yaptığıma inanıyorum ama kısmetimde de varmış diyorum açıkçası. Beni motive eden, masaya oturtan şeyler sorulmuştu. Ben ilk başlarda sanırım bunu yapıyordum. Sonradan ara ara yaptım ama ilk başlarda çok yapıyordum. Uyumadan önce bir tane motivasyon videosu izliyordum. Motivasyon videosu bu bildiğiniz işte arkasına fon müzik koyulmuş yaparsın edersin şeyler değil de. Mesela işte Semra Dilekçi'nin böyle sınavı nasıl yaptığına, nasıl başardığına dair. Ya da bir tane fen bilgisi branş birincisi bir kadın vardı, Yağmur. Onun böyle videosunu izliyordum nasıl başardığına dair. Ben de içimden şöyle diyordum, hani kendimi şöyle inandırıyordum. İşte ben de onun gibi yapacağım, ben de başaracağım. Daha önce hayal kırıklıklarınız olmuş olabilir, işte emeğinizin karşılığını alamamış olabilirsiniz. Ama tekrar tekrar inanmak zorundasınız ve istikrarı sağlamak zorundasınız. Bu da çok önemli bir şey. İnanmayı şu şekilde sağlamıştım ben. Ben eğer günde 6 saat çalışırsam, İşte konuları 3 kez tekrar edersem, şu kadar soru çözersem illaki başaracağım. En çok çalışan kazanacak. İşte ben eğer 95. olduysam 94. benden daha çok çalışmıştır. Akla çok yakın gelmeyebilir ama genel hatlarıyla bana çok mantıklı geliyordu. Yani ne kadar emek o kadar yemek mantığıyla gidiyordum. Ve bu yüzden de hani olabildiğince çok çalışmaya çalışıyordum. Ve bu şekilde karşılığını aldım diyebilirim. Bir de benim böyle hayallerim vardı, işte bir liste yapmıştım, işte atanınca şunları yapacağım, bunları yapacağım, işte şunlar olacak, bunlar olacak, onu açıp açıp okuyordum motivasyonum düştüğünde. Çevrede olumsuz bir şey olduğunda ne yapıyordum? Yani çok şükür çok olumsuz bir şey olmadı, hani ailemde çalışmamda destekçi oldu, ama destekçi olmayan bir aile bireyim vardı, yani yeteri kadar destek olamadı diyeyim. Onda da şöyle düşünüyordum. Yani istediği kadar istediği şeyi söylesin, ben bu sınavı çalışıp kazanacağım. Ondan sonra o söylediğiyle kalacak. Ben bu şekilde düşünüyordum açıkçası. Onun dışında pandemi olmuştu bir de. Tabii ki canım çok sıkılıyordu. Ama diyorum ya, hep böyle bu sınavı yapmak zorundayım. Yani bu sınavı yapıp atanmaktan başka çarem yok. Gerçekten istiyorum. İstiyorsam da çalışmam gerekiyor. Hep bu mantıktaydım. Her ders için püf nokta ve tekrarlar sorulmuş. Her derste nasıl çalıştığımı söyledim. Belki bilmiyorum, yeterince detaylandırmadım da mı bu soru sorulmaya ihtiyaç duyuldu. Şöyle, Türkçe'de paragraf çok önemli. Gerçekten günde 10'la başlayıp sonra 20'ye çıkarıp sonra 50'ye çıkarıp sonra en sonunda 100'e, ondan sonra günde 2 branş denemesine çevirdiğiniz zaman, sonra denemeleri, genel denemeleri yoğunlaştırdığınız zaman, inanın bana o Türkçe, o paragraf siz isteseniz istemeseniz de gelişecek. Yani bunun başka bir yolu yok. Türkçe'de zaten tekrar edilecek çok bir şey yok. Konu çok yok. O konularda tekrar edersiniz. Kendi sisteminizi oluşturursunuz zaten. Soru çözersiniz bol bol. Zaten KPSS'nin kilit noktalarından biri de soru çözmektir. Ama Türkçe gerçekten belirleyici bir ders. Benim Türkçem iyiydi. Evet, ama paragrafım o kadar iyi değildi. Ben de paragrafımı bu şekilde geliştirdim. Hızın ve paragraf çözmenin çok faydasını gördüm. Matematikte problemler çok önemli. Problemlerden bol bol soru çözmek önemli. Ben hep çıkmış soruları çözdüm. Belki püf noktası bu olabilir, bilmiyorum. Ve gerçekten PGM'in branş denemeleri zordu. Onları çözdüm. Kendimi zorladım. Süre tuttum. Yine süreyle. Bakın, süre gerçekten çok önemli. Sonra tarihe geldiğimiz zaman tarihte şöyle bir şey oluyor. Hani aklımda kalmıyor. Ne kadar okursam okuyayım aklımda kalmıyor. Hayır, kalıyor. Yani farkında olmuyorsunuz belki ama kalıyor. Üçüncü tekrardan, dördüncü tekrardan sonra istemeseniz de kalıyor. Ben o tekrarları nasıl yaptığımı ilk kayıtta da anlatmıştım. Belki biraz karışık gelmiş olabilir. İlk konuyu çalışıyorum. İlk hafta birinci konuyu çalıştım. Sonra ikinci hafta ikinci konuyu çalıştım. Üçüncü hafta üçüncü konuyu çalıştım. Ama birinci konunun tekrarını da yaptım. Sonra dördüncü hafta geliyor. Dördüncü hafta dördüncü konuyu çalışıyorum ama ikinci konunun tekrarını da yapıyorum. Böyle işte N-2 şeklinde tekrarını yapıyorsunuz ve birinci konunun mesela üçüncü hafta tekrarını yaptınız ya. Bir sonraki tekrarını beşinci hafta yapıyorsunuz. Yani beşinci hafta hem üçüncü konunun tekrarı hem birinci konunun tekrarını yapıyorsunuz. Birinci konuyu artık üçüncü kez çalışmış olduğunuz için birinci konuyu rafa kaldırıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman üstüne bir kaynaktan soru çözdüğünüz zaman, eğer kaynak çok böyle fazla soruysa ve zamanınızı alıyorsa ikiye bölerek bu şekilde yapabilirsiniz tekrarınızı. Zaten tarihte tekrar ve böyle bir belki tablo şeklinde işte padişahları karşılaştırma, soruyu çözdükten sonra defteri açıp tekrar bakma, o görsel hafızaya atma belki işe yarayabilir. Püf noktası şu, o olabilir. Bunun dışında biz tarihi işte inkılap tarihiyle aynı anda götürmüştük dershaneden dolayı, onu hatırlıyorum. Bir de dershaneyi tavsiye eder miyim diye soranlar oluyor. Arkadaşlar ben gerçekten gazda çalışan bir insanım. Yani o şekilde motive oluyorum ve disiplinli oluyorum. Dershaneye girip böyle çevremde çalışan insanları görünce süreçten kopmuyordum. Daha sonra denemelere giriyorduk beraber. İşte hocalara sorular soruyordum. Ben biraz dershanenin ne derler, iliğini kemiğini sömürmüştüm gibi bir şey. O yüzden de benim için dershane faydalı olmuştu. Sizin de ne aradığınıza göre değişir. Onun dışında coğrafyada bence en önemli şey haritada, mesela işte tarımsal şeyleri haritada işaretlemek, işte madenleri haritada işaretlemek. Bir de Mehmet Yiğit'in hafıza tekniklerinden gerçekten faydalanmıştım. Onlar, başka da bir şey yok yani. Vatandaşlıkta yine tablolar vardı, onu hatırlıyorum. Tablolar oluşturabilirsiniz. Emrah Vahap Özkaraca'yı dinlerseniz zaten yaparsınız. Geriye zaten bol soru çözmek kalıyor. Ve ben vatandaşlıkta Yeni Trend yayınlarını çok beğenmiştim. Bunu hatırlıyorum. Bir de güncel ve genel kültürde bol bol böyle uygulamalar vardı. Bol bol soru çözüyordum. İşte böyle yarışmalar vardı. Onu hatırlıyorum. Sanırım Ramazan Hoca'nın bir uygulamasıydı. Ondan şey yapıyordum, çözüyordum. Ondan sadece onu çözmüyordum. Tarih, coğrafyayı falan da çözüyordum. Böyle yarışıyorduk falan. Gaza geliyordum. Sonra tekrar yapıyordum. Bol bol güncel defterim vardı. Genel kültür defterim vardı. Bu yarışıyorduk demişken benim aklıma bir şey geldi. O zamanlar böyle ben şöyle bir hata yapıyordum. Çevreyle kendimi çok kıyaslıyordum. Özellikle bu Instagram sayfaları şu anki kadar yaygın değildi ama vardı. Böyle bir paylaşıyorlar, işte denemeden full'e yakın çıkarmışlar. Allah'ım diyorum, ben bunu yapamadım. İşte konuları bitirmişler. Ha, konuları ne zaman bitirdiğimi söyleyecektim. Ben konuları sınava yakın bitirdim, inanmayacaksınız ama eğer o sınav Temmuz'da olsaydı ben konuları muhtemelen yetiştirmemiş olacaktım ya da panik olup böyle son konuları çalışmayacaktım. Öyle bir şey olacaktı ama Eylül'e kayması benim için bir şans olmuştu. Çünkü ben çok böyle şey, konuları yaya yaya çalışan bir insandım. Tekrarlara önem veriyordum. Sorudan çok birazcık tekrar yapıyordum galiba. Bilmiyorum bu doğru muydu değil miydi ama ben bu şekilde yapmıştım. Konuları sınava yakın bitirdim. Hatta böyle coğrafyayı daha dershanenin birinci, ikinci ayında bitirenler vardı. Ben o zaman da panik olmuştum, hatırlıyorum. Ya diyordum, hani nasıl biter falan. Ama orada biraz kendine güvenmesi gerekiyor insanın. Mesela işte insanlar bitirmiş olabilir. Sonra soru çözüyor olabilirler. Ama belki onlar unutacaklar. Ya da işte benim kadar özümseyerek çalışmıyorlar konuyu. Üstünde durmuyorlar. Tekrarlarını yapmıyorlar. Ya da deneme analizleri yapmıyorlar vesaire. O yüzden kendinize güvenin. Ve çevreyle kıyaslamayın. Bir de maalesef ki sosyal medyada her şey olduğu gibi yansıtılmıyor. Çok fazla gerçek olmayan şey paylaşılıyor. Rakip eleme amacıyla paylaşılan şeyler var. Bu oyunlara gelmeyin kısacası. Bunun dışında da aklıma gelen bir şey yok. Yine eğer hala anlatmadığım bir şey varsa bana DM atarak sorularınızı sorabilirsiniz. Emin olun hepsini içtenlikle cevaplayacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar.